Ayrım 7 sayfa 107. TBMM Şiddet Araştırma Komisyonlarında ortaya konan görüşler ve önerileri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önce 2005 yılında çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet konusunda çalışmalar yapmak üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 2006 yılının sonunda ise çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimleriyle okullarda meydana gelen olayları araştırmak üzere yeni bir şiddet araştırma komisyonu kuruldu. Ülkemizdeki birçok bilim insanı, kurum yöneticisi ve uzman bu komisyon çalışmalarına katıldı, bilgi ve belgeler sundu. Birinci şiddet komisyon çalışmaları sonunda 288 sayfalık bir rapor yayınlandı. Bu rapordan bazı önemli kesitleri buraya almakta yarar görüyorum. Türk kadınının %67'si değişik nedenlerden fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Ülkemizde aile içi şiddet yapılan araştırmalara göre %90'ın üzerindedir. Tüm şiddet türleri düşünülürse bu oran %97'ye çıkmaktadır. Töre adına işlenen cinayetler maalesef töreyi kirletmektedir. Töre hukukla ve dinle çelişmemelidir. Çelişirse bir yanlış var demektir. Din ve hukuk her ne sebeple olursa olsun hiç kimseye cinayet işleme ayrıcalığı vermez. Onun için bu vahşetin dinle ilişkilendirilmesi de bir başka yönden cinayettir. Töreye karşı gelmek suçsa, suçlu suçsuz ayrımı yapmaksızın insanların öldürülmesi daha büyük bir suçtur. Cezalandırma yetkisi devlete aittir. Kadına yönelik şiddet varsa çocuğa yönelik de vardır. Sakata yönelik olarak da vardır. Yaşlıya yönelik olarak da vardır. Kadına yönelik şiddet bütün başka ülke araştırmalarının da gösterdiği gibi bölgesel değildir. Herhangi bir dine özgü değildir. Sınıfsal değildir. Yaşa, eğitim durumuna, medeni hale göre farklılıklar gösterebilir ama ortadan kalkmaz. 10 yılı aşkın bir süredir bu memlekette kadına yönelik şiddet ile ilgili yaygınlık, sıklık, türler hakkında bilgi toplanamamıştır. SHEK kurum ve kuruluşlarında kalan çocuklarla ilgili 478 taciz ve tecavüz davası var. Avukatlarımız bunları takip ediyor. Kurumumuzun hizmet yapılması köleleşmiştir. Dünyanın hatta 3. dünya ülkelerini dahi terk etmiş olduğu bir kurum bakım mantığını ısrarla devam edilmesinden kaynaklanan sorunlar var. Genel olarak nerede uygulanırsa uygulansın, hangi kesime kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı yönelik olursa olsun tüm şiddet türlerine sözel, duygusal, cinsel, fiziksel karşı geniş kapsamlı bir kampanya yürütülmesinin doğru ve etkili olacağı düşünülmektedir. 2006 yılının sonunda çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimleri ile okullarda meydana gelen olayları araştırmak ve çözüm yolları bulmak üzere kurulan Meclis Şiddet Komisyonu 500 sayfalık bir sonuç raporu yayınladı. Bu raporda eğitim sistemiyle ilgili, okullarla ilgili çok sayıda sorun belirlendi ve çözüm önerileri üretildi. Bazıları sorun, okul öncesi eğitim şiddet, saldırganlık ve suçlulukla mücadele açısından çok önemlidir. Çözüm önerisi, il özel idareleri, yerel yönetimler, okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve farkındalığın artması için sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak kampanyalar düzenlenmeli ve sürece katkıda bulunulmalıdır. Sorun, şiddet olaylarının artması, şiddet biçimlerinin değişmesi ve şiddete karşı alınacak psikososyal önlemlerin önemi sebebiyle yöneticiler ve öğretmenler şiddetin önlenmesi, şiddet olaylarına müdahale etme ve acil durum yönetimi, iletişim becerileri gibi konularda yeterli bilgi birikimine sahip değildirler. Çözüm önerisi. Yöneticiler ve öğretmenler ile okuldaki diğer personellere şiddetin önlenmesi, şiddet olaylarına müdahale etme, acil durum yönetimi, iletişim becerileri gibi konularda bilgilendirme seminerleri düzenlenmelidir. Şiddet ve zorbalık gibi kavramlar, şiddet olayları karşısında yapılacak davranışlar, başvurulacak birimler öğretilmeli ve okullarda şiddeti önlemeye yönelik eylem planları, okuldaki yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından bilinmeli ve desteklenmelidir. Yöneticiler ve öğretmenlere öfke kontrolü, sorunlarla baş edebilme, iletişim teknikleri, çatışma çözme, risk faktörleri ve benzeri konularda hizmet içi eğitim verilmeli. Bu eğitimler drama ve yetişkin eğitimine uygun olmalıdır. Eğitim için illerde bulunan rehberlik ve araştırma merkezlerinden ve üniversitelerden sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde yararlanılabilir. Sorun: teftiş ve denetim hizmetlerinde tespit edilen diğer bir husus ise rehberlik ve iş başında yetiştirme konusunda sıkıntılar yaşanmasıdır. Yapılan teftişlerde zaman zaman alan dışından müfettişlerin farklı branşları teftiş etmesi, denetim görevlerini ön planda tutması, rehberlik ve iş başında yetiştirme görevleri yeterince yerine getirememektedir. Çözüm önerisi: özellikle orta öğretimde yetişkinlerle öğrenci iletişiminin daha etkili kılınabilmesi açısından müfettişlerin de kendi içinde sorun çözücülüğüne ilişkin eğitim alması gerekmektedir. Aynı zamanda rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini de müfettişlerin etkili bir biçimde yerine getirebilmesi ve yeni getirilen tüm düzenlemeler ve programlar konusunda müfettişlere bilgilendirme seminerlerinin yapılması sağlanmalıdır. Sorun: rehberlik servisleri yeteri kadar çalışmamakta ve öğrencilerin sorunları ile ilgilenememekte. Önleyici rehberlik çalışmalarına yeterince yer verememektedirler. Bu durum okullarda şiddet olaylarının önlenmesi ve var olan şiddet olaylarına müdahale etme noktasında yetersizliklere sebep olmaktadır. Yapılan incelemelerde okullarda yürütülen rehberlik hizmetlerinin okul müdür ve öğretmenlerinin desteğiyle daha verimli bir şekilde sağlanabildiği görülmüştür. Ancak bu desteğin sunulmadığı okullarda rehber öğretmenlerin çalışmalarının yetersiz kaldığı ve rehber öğretmenlerin motivasyonlarının azaldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda rehberlik servislerine okul yönetimince farklı yönetsel ve eğitsel işlerin yüklenmesi de bu servislerin öncelikle işlerini yapmasını engellemektedir. Çözüm önerisi: rehber öğretmen norm kadro yönetmenliğinin yeniden gözden geçirilmeli, yukarıdaki husus göz önünde bulundurularak değiştirilmelidir ve rehber öğretmen atamaları ilk öğretimde tüm düzeylerdeki öğrenciler dikkate alınarak yapılmalıdır. Çözüm önerisi: okulların risk haritaları ve riskli bölgeleri tespit edilerek bu bölge ve okullara atanacak rehber öğretmenlerin sayılarının artırılması sağlanmalıdır. Norm kadro yönetmenliği değişikliği. Çözüm önerisi: okul yönetici ve öğretmenlerini rehberlik hizmetleri konusunda daha duyarlı ve bilgili hale getirilmesi ve rehberlik servislerine bu servisin görevi kapsamında bulunmayan işlerin verilmemesinin sağlanmasıdır. Çözüm önerisi: 17. Milli Eğitim Şurası kararları içerisinde yer alan rehberlik hizmetlerine okul öncesi eğitimden başlanmalıdır. Kararı uygulamaya geçirilmelidir. Çözüm önerisi: rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan uzmanlar her yıl düzenli olarak hizmet içi eğitimlerden geçirilmeli ve kendilerini yenilemeleri sağlanmalıdır. Çözüm 29B: ülkemizde artan şiddet olaylarının önüne geçebilecek ve etkin müdahalede bulunabilecek ülkemizin her ilinde ve büyük ilçelerde bulunan 176 adet rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel eğitimci, psikolojik danışma ve rehberlik, psikolog, sosyal hizmetler uzmanı, ölçme ve değerlendirme ve eğitim programcısı da istihdam edilmelidir. Bu merkezlere yönlendirilen öğrenciler sorunlarına göre ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmeli ve gerekli olduğu hallerde sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidirler. Bu merkezlerde görevlendirilen uzmanların alanında tecrübeli olması ya da lisansüstü eğitimler almış olması tercih sebebi olmalıdır. Çözüm önerisi: rehberlik ve araştırma merkezlerinin bağlı bulundukları bölge ya da en yakın bölgelerdeki belirli sağlık birimleri ve ilgili diğer birimler ile doğrudan bağlantısı ve hizmetlerin koordinasyonu sağlanmalıdır. Bu merkezlerde hizmet alan kişilerin bir sonraki aşamada gidebilecekleri birimlerin önceden belirlenmesi sağlanmalıdır. Sorun: Okullarda meydana gelen şiddet olaylarının bir kısmı okulların isimlerinin olumsuz biçimlerde anılmaması ya da okula gelebilecek eleştiriler, teftiş ve denetimlerden çekinilmesi nedeniyle gizlenebilmektedir. Çözüm önerisi. Okullarda şiddet olaylarını görmezden gelmek, gizlemek, yokmuş gibi kabul etmek bu olayları azaltmayacak, aksine daha da artmasına sebep olacaktır. Bu nedenle okullar şiddete karşı tolerans göstermemeli, sıfır tolerans. Şiddet olaylarını gizlememeli ve gerekli müdahaleleri yapmalıdırlar. Bunu bir okul politikası haline getirmeli, tüm öğrenci ve velilerini bunlardan haberdar etmelidir. Yapılan çalışmalar bir süreklilik göstermeli ve tutarlı olmalıdır. Okullarda meydana gelen şiddet içerikli olaylar ve disiplin olayları ayrıntılı bir şekilde kaydedilmeli ve MEP web sitesinde yer alan ve tüm ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okulların kayıtlarını girebildikleri okul vaka analiz formları doldurulmalıdır. Çözüm önerisi. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması eylem planı 2006-2011 artı kapsamında yer alan bu çalışmalar titizlikle yürütülmeli ve bu okullar takip edilerek gerekli olduğu durumlarda destek sunulmalıdır. Bu tür okullara emniyet güçleri, valilikler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından da destek verilmeli. Okulun mevcut durum analizleri, risk haritaları belirlenerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Velilerden ve okul çevresindeki halktan mutlaka destek alınmalıdır. Sorun. Çocukların ve gençlerin günümüzde olumsuz rol modeller edindikleri göz önüne alındığında, bakanlığın konuyla ilgili çalışmalarının yetersiz olduğu gözlenmektedir. Çözüm önerisi. Çocukların kişisel gelişimlerine olumlu katkıda bulunacak, kültür değerlerimizi koruyan ve geliştiren düşünür, bilim insanları, sanatçı, edebiyatçı ve devlet adamları gibi toplum liderlerinin örnek kişiler olarak tanıtımına önem verilmeli. Konuyla ilgili konferans, panel, yayın ve filmlerle belgesel film, çizgi film ve benzeri tanıtım yaygınlaştırılmalıdır. Komisyon raporlarında vurgulanan önemli hususlar. A. İllerde valiler ve ilçelerde kaymakamlar şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar başlatmalı ve bu çalışmaları bizzat koordine etmelidir. B. Konuyla ilgili saha çalışmaları, bilimsel araştırmalar yapılmalı, çözüm önerileri üretilmelidir. C. Şiddetin önlenmesi çalışmalarında kurum ve kuruluşların işbirliği yapmaları başarı için zorunludur. D. Eğitimde şiddet ve çocuk suçluluğu meselesi ülkemizin çok önemli sorunu haline gelmiştir. Bu da gecikmeden her çeşit önlemin alınmasını gerektirmektedir. E. Çocuk suçluluğunun artan şiddetin önlenmesi için anne baba eğitimlerine, rehberlik hizmetlerinin, etkinliğinin artmasına ve okul öncesi eğitime özellikle önem verilmelidir. TBMM Şiddet Araştırma Komisyonlarında bilgi sunan bazı uzmanların görüş ve önerileri. Profesör Doktor Nevzat Tarhan, ruh sağlığı uzmanı. Bugünkü 0-18 yaş grubundaki kitlenin daha önceki kuşaklara göre örneğin cinsellikle, şiddetle, çeşitli sosyal olaylarla yaşına göre erken tanıştığını, hatta ergenliğinin erken başladığıyla ilgili tespitlerin bulunduğunu, İskandinav ülkelerinde bile ergenliğin 1-2 yaş daha erken başladığını, cinsel, zihinsel uyaranların artmasının ve iletişim teknolojisinin bu yaş grubunu riske soktuğunu, iletişim teknolojisinin zararları ile ilgili olarak bütün dünyada komisyonların kurulduğunu, projeler geliştirilmeye çalışıldığını, eğer acil çözümler üretilmezse kayıp bir neslin ortaya çıkacağını, bu yaş grubunun dünyada en çok Türkiye'de bulunduğunu, saldırganlık ve beyin arasında ilişki olduğunu ve yapılan bazı deneyler sonucunda bu davranışın yönetilebileceğini, taklit etmenin saldırganlıkla ilintili olduğunu, hatta evde anne baba kavga ederken çocuğun bir modeli örnek aldığını, yani çocuğun taklit, tekrar yöntemi ile şiddeti öğrendiğini, çocuklar üzerinde yapılan bir deneyde, çocuğa şiddet uygulamayla ilgili film gösterildikten sonra çocukta 4 tane davranışın oluştuğunu, bebeği alıyor, bebeği fırlatıyor, çekiçle vuruyor, bebeği tekmeliyor. Yani filmde gördüklerinin aynısını yaptığını, çocuğun yetişkin saldırganlığını taklit ettiğini, acı ve ıstırap çeken bir kişi gördüğü zaman hiç etkilenmeyen teflon adam diye de nitelendirilen bazı kişilerin suçluluk, pişmanlık, empati duygusunu öğrenemediklerini ve geliştiremediklerini, bunun üzerine New York Üniversitesi'nde adli psikiyatride bir öğretim üyesinin ahlaka aykırılık ölçeğini geliştirdiğini, tüm dünyada şiddete ne kaynaklık ediyor sorusuna cevap arandığını, medya merkezli yaşam stilinin ön planda olmasının ve öfkenin içinde gizlenen bir özelliğin bu duygunun olduğunu, bir duygunun olduğunu, insanın öfkelendiği zaman beyinde morfin benzeri bir maddenin salgılandığını ve zamanla alışkanlık hale geldiğini, hatta sorun çözme yöntemi olarak öğrenildiğini, empati olarak bilinen başkasının iyiliğini isteme, acıma, merhamet gibi değerlerin çocuklara öğretilmesi gerektiğini, buna erkeklerin kadınlardan biraz daha fazla ihtiyacı olduğunu, çünkü beyinsel olarak kadınların birkaç adım önde olduğunu, adaletin de aynı şekilde öğretilmesi gereken bir değer olduğunu, çocuklar üzerinde yapılan bir deneyde aynı masada oturan 4 çocuğa eşit sayıda çikolata verildiğini ve herhangi bir sorun çıkmadığını, farklı sayılarda çikolata dağıtıldığı zaman çocuklar arasında kavga çıktığını, bunun üzerine çocuklardaki bu paylaşımın genetik bir eğilim olduğunu, yani bir adaletsiz paylaşıma karşı çocuklarda bile bir tepki oluştuğunu, üzerinde durulması gereken bir diğer kavramın da bağışlama olduğunu, çünkü bağışlamayan bir insanın öfkesini biriktirdiğini ve sakladığını, biriken ve artan öfke yoğunluğunun iyi yönetilmesi gerektiğini, bu amaçla pozitif psikolojide ilk adımda kişinin kendisini tanıması, ikinci adımda kendisini yönetmesi, üçüncü adımda karşı tarafı tanıması ve son adımda uzlaşmacı olarak karşı tarafı değiştirici olmasının öğretildiği, demokratik değerlerin aileden başlayarak öğretilmesi gerektiğini ve birçok sorunun çözümünde anahtar rol oynayacağı, kavga etmeden sorun çözme becerisini geliştireceğini, ergenlik döneminin çocuklarda kimlik arayış dönemleri olduğunu, eğer anne babalar kendi kültürlerini öğretmezler ise çocukların televizyonda izledikleri kültürü benimseyeceklerini, kültürel yozlaşmalara karşı nesillerimizi korumamız gerektiğini, ABD'de bir üniversitenin yaptığı araştırmaya göre şiddetin az olduğu ailelerde 3 temel özelliğin bulunduğunu, birincisinin birlikte zaman geçirmenin çok olduğu, ikincisi takdir, övgü ve onay sözcüklerinin çok kullanıldığını, üçüncüsünün beraber kiliseye giden aileler olduğunu, bütün bu çalışmaların sonucunda Amerika'da suça ve şiddete karşı okullarda pozitif psikoloji derslerinin verildiği, Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün yaptığı yayınlardan alınan bilgilere göre şiddet filmleri karşısında kötü dünya sendromu diye yeni bir sendrom ortaya çıktığını, bunda medyadaki şiddetin 3 temel etkisinin olduğunu, birincisi saldırganlık, ikincisi şiddete karşı duyarsızlık, üçüncüsünün de korku duygusu uyandırma olduğunu, İnsanlarda daha çok şiddet olacak, kendim tehlikedeyim, kendimi korumam gerekir tarzında bir korku uyandırdığını, her şey kötüye gidecek, dünya kötüye gidecek diye kötü dünya sendromu gibi sendrom oluştuğunu, 1990 öncesinde hangi ideolojide olursa olsun kişilerin toplum için riske girebildiğini ve toplumsal ideallerin olduğunu, şimdiki gençlerin toplum için riske girmeyi saflık gibi algıladığını, yani toplumculuğun yerini ben merkezciliğin aldığını, Soğuk Savaş bittikten sonra bütün dünyada ben merkezciliğin kültür haline geldiğini, kapitalist ahlakın yaygınlaştığını, bu nedenle insanların yalnızlaştığını, çünkü bencil insanların başkalarıyla sıcak ilişki kurma yoksunluğu çektiğini, içten ve sıcak ilişki kuramadığını, kendini özel, önemli ve üstün gördüğü için yalnızlaştığını ve birçok toplumsal problemlerin başladığını, bunun değiştirilmesi için gençlere amaç verilmesi gerektiğini, gençlerin geleceğe ait projelerinin olması gerektiği, negatifi düzeltmek yerine pozitifi artırmaya ağırlık vermemiz gerektiğini, burada sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düştüğünü, okulların rehberlik bölümlerini güçlendirmek gerektiğini ve pozitif psikoloji dersleri tarzında çalışmalara girişilmesi gerektiğini, sanatın evrensel bir dil olduğunu, sanatın dallarının bazen şiddeti üreten etkenler olabildiği gibi, aynı zamanda şiddetin çözümünde de etkili olacaklarını, bu bağlamda müziğin özellikle ele alınması gerektiğini, sorunun diğer kısmının da anaokulu ile ilgili olduğunu, okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu, apartmanda büyüyen çocuğun arkadaşının olmadığını, televizyondan başka bir çocuğun muhatap olacağı bir kişinin bulunmadığını, halbuki çocuğun paylaşarak öğrenmesi gerektiğini, hatta klip sendromu diye bir sendromun olduğunu, burada bütün gün ucuz bakıcı gibi annenin çocuğu televizyonun karşısında oturttuğunu, bütün gün çocuk televizyon seyrettiği için konuşmadığını, sözcük ürettirmediğini ve bu nedenle beyninde konuşma merkezinin ne yazık ki gelişmediğini, sosyalleşmenin engellendiğini, modernleşmeyi betonlaşma ya da sadece kıyafet değişikliği olarak algıladığımızı, yani modernleşmenin altında yatan kültürel dinamikleri, psikolojik dinamikleri, manevi dinamikleri ihmal ettiğimizi, Türkiye'nin son 200 senedir Batı karşısında değersizleştirildiğini, biz adam olmayız, biz kötüyüz düşüncesinin oluşturulduğunu, bunun üzerine Batı'ya özentinin arttığını ve bütün bunların şiddeti tetiklediğini ifade etti. Profesör Doktor Ferhunda Öktem, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi. Ruhsal olayların birbiriyle çok ilintili olduğunu ve bu bağıntı yumağını çözmeden esas amaca ulaşılmayacağını, ruhsal gelişimde bazı önemli kavramlar olduğunu, ait olma duygusu ve bağlanmanın bu kavramlar arasında bulunduğunu, insanların ilerideki ruhsal sağlığın çok iyi olabilmesi için anne ile bebek arasındaki ilk bağın, iletişimin önemli olduğunu, bu bağ eğer sağlıklı kurulursa yaşamın ilk yıllarından itibaren çok önemli bir aşı görevi gördüğünü ve bundan sonraki ruhsal bozuklukların oluşmasını engelleyici bir faktör olduğunu, o yüzden yeni evlenen çiftlere ve kayınvalidelere, gelininizle anlaşmazlığınız varsa ne olur onu buzluğa kaldırın. Sonra masaya koyarsınız. Ama şu anne ile bebek arasındaki ilk bağ çok keyifli kurulsun diye tavsiyelerde bulunduklarını, yani ilk etapta anne-bebek ilişkisinin sağlıklılığını artıracak önlemlerin alınması gerektiğini, daha sonraki günlerde bebeklerde güven duygusunun geliştiğini, güven duygusunun da annenin bebeğin ihtiyaçlarını anlayıp karşılamasıyla oluştuğunu, annelerin yapılan çalışmaların %70 oranında bebekleri ağladığı zaman karnı acıktı mı ağlıyor, altı pis mi ağlıyor, gazı var mı ağlıyor, bunu ayırt edebildiklerini gösterdiğini, bunun da bebeğe bunlar beni anlıyorlar görüşün oluşmasını sağladığını, anne ile bebeğin arasındaki bu bağda bebeğin yüzüne keyifle bakmanın çok önemli olduğunu, annelerde eğer depresyon varsa bebeklerde kötü ben kavramının geliştiğini, bu nedenle ilk yıllarda özellikle anne bebeğin birbirine gülerek ve keyifle bakmalarını da sağlamamız gerektiğini, bir yaşından sonra bebeklerin ayrıştığını yani bireyselleşme döneminin başladığını, daha sonra korkutucu günlerin başlayacağına, çünkü bebeklerin 2 yaşından itibaren benlik gelişim dönemlerini yaşadığını, bu sürecin bütün ülkelerin çocukları için geçerli ve geçici olduğunu, ancak Türkiye olarak bizim buna kalıcı hale getirdiğimizi, çünkü sinirli olanların bu ülkede hep kazandığını ve çocukların da sinirliliğin iyi bir şey olduğunu anladığını ve kullanmaya başladığını, bu yüzden 2 yaşından itibaren çocuklarımıza sınır koymamız gerektiğini, bir diğer duygunun öğrenilmiş çaresizlik olduğunu, özellikle yuva çocuklarında görülen bu durumda bir şey yapamayacağımız konusunda sürekli olarak o uyaranla karşı karşıya gelirsek, depresyonla da koşut giden bir tablonun içerisine gireceğimizi, özdeşim örneklerinin sadece çocukluk evresinde değil, hayatın her döneminde sürekli olarak ve her yaşta devam ettiğini, özdeşim yaptığımız alanlara ve gruplara bağlı olarak kendi kültürümüzle yabancılaşabileceğimizi, bu yüzden çocukların önüne sağlıklı özdeşim figürleri çıkarmamız gerektiğini, ilk önce anne baba ile özdeşim kurulduğunu, ancak bu sürecin okula başlamayla birlikte kesildiğini ve anne babanın tahtını öğretmenin aldığını, bu nedenle öğretmenlerin çocuklara özdeşim nesnesi olarak çok iyi örnekler sunması gerektiğini, çocukların yaşı ilerledikçe bu özdeşim örneklerinin değiştiğini, kişisel sağlıkla şiddet arasında çok önemli bir bağ olduğunu, örneğin zihinsel gelişimi doğru düzgün olmayan zihinsel özürlü çocukların daha fazla şiddet gösterdiklerini ve daha fazla şiddete maruz kaldıklarını, başarının çok önemli bir şiddet önleyici faktör olduğunu, başarı arttığı zaman şiddetin azaldığını, cinsiyetin yine önemli bir faktör olarak öne çıktığını, erkeklerin çok daha fazla şiddet uyguladıklarını ve bunu bir norm olarak benimsediklerini, madde kullanımının yine çok önemli bir şiddet öğesi olduğunu, özdeşim nesnesi olması açısından annenin ve babanın kişiliklerinin çok önemli olduğunu, çocuğun anne baba nasıl davranıyorsa o şekilde davranacağını, eğer evde şiddet varsa ya şiddet gösteren güçlü figürle özdeşim kuracağını ya da şiddetin uygulandığı kişiyle özdeşim kuracağını ve bunun bir yazgı ve bu yazgının değişmeyeceği şeklinde başlayıcı bir kimlik ve kişilik geliştireceğini. Maalesef demokrat ya da özgür çocuk yetiştirmek ile çocuğu sorumsuz yetiştirmeyi karıştırdığımızı, bu bağlamda okullarda disiplin uygulamasının çok önemli olduğunu, çocuğa sınır koymanın ona güven duygusunu aşılayacağını, ne güzel kopya çektim, hocaya göstermedim, nasıl karşıdan karşıya geçtim, polis görmedi, tişörtün üstüne emniyet kemeri bastırılmış, onu giyiyor ve araba kullanırken sanki kemer takıyormuş gibi polisi aldatıyor. Bu örneklerde olduğu gibi Türk toplumunun zeka seviyesinin disiplini ihlal etmekle, kuralları ihlal etmekle ölçtüğünü, yaptığı bir çalışmaya göre ebeveynlerin çocuklarını çok az tanıdıklarını, hatta bazı babaların çocuklarının kaçıncı sınıfta olduğunu bile karıştırdığını, ülkemizdeki okullar ile ilgili yasa ve yönetmelikleri ayrıntılı olarak incelediğini ve hiçbir eksiklik olmadığını, ancak dünyanın en iyi okullarıyla aradaki en belirgin farkın disiplin yönetmeliğinin çocuklar ile tartışılarak oluşturulması ve taviz verilmeden uygulanması olduğunu, eğitim veriliş biçimi ve tarzına göre en önemli noktanın empati yeteneğinin kazandırılması olduğunu, bu nedenle bütün eğitim sistemimizin bu geçişi sağlayacak şekilde kurgulanması gerektiğini, matematik dersinin yanı sıra resim, sosyoloji, felsefe gibi derslere de önem verilmesi gerektiğini, medyanın iyi kullanıldığı takdirde çocukların anne ve babaların gelişimlerine çok olumlu katkısının bulunacağını, Susam Sokağı programı yayınlanmadan önce geniş bir çocuk kitlesine zeka testi yaptıklarını, programın bir yıl yayında kaldığını, daha sonra tekrar zeka testi yaptıklarında özellikle alt sosyoekonomik düzeyde olan çocukların zeka düzeylerinde 1,5 zeka yaşlık farkı oluştuğunu, bilinen ne bir ilaç ne de bir ameliyatın 1,5 zeka yaşlık fark oluşturamayacağını, bunun eğitimin gücü olduğunu, televizyonlarda gösterilen programların içerik analizleri yapıldığı zaman çocukların da izlediği dönemde oynayan filmlerin hem cinsel hem de fiziksel şiddet içerdiğini, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmaya göre 108 saatlik bir filmin %33'ünün çok ciddi hem cinsel hem de fiziksel şiddet içerdiğini, Atalay Hoca'nın biz eskiden anaerkildik, sonra ataerkil olduk, şimdi çocuk erkil aileler olduk dediğini, eve gelecek misafirden gidilecek olan yere veya kardeş gelmesine kadar çocukların karar verir olduğunu, aile otoritesinin ve anne babanın saygınlığının ortadan kalktığı zaman çocukların kendilerini ortada kalmış gibi hissettiğini, zeka düzeyi ile suçluluk arasında ilişki hakkında Türkiye'de yapılan araştırmaların yok denecek kadar az olduğunu, ancak zihinsel engelli çocukların şiddete maruz kaldıklarına dair bulguların olduğunu, ruh sağlığı ile suç arasında ilişki olduğunu, fakat illa her şiddetin arkasında bir ruhsal bozukluk olması gerekmediğini, din eğitiminin kalitesinin artırılmasını ve din eğitimcilerin çok iyi psikoloji, bilim ve felsefe bilmelerinin gerektiğini, toplumsal olarak insan ilişkilerindeki karşılıklı saygı anlayışının yok olduğunu, eğitimimizin içine bireyselliğin başkasını düşünmemenin, kendi gücünü göstermenin hakim olduğunu, şiddetin hem medyada hem de bilgisayar oyunlarında yaygınlaştığını, bunun duyarsızlığa neden olduğunu ifade etti. Profesör Doktor Hayati Hökelekli, Uludağ Üniversitesi üyesi. İnsanlık tarihinin başından itibaren şiddetin olduğunu ve belli dönemlerde artış gösterdiğini, hangi toplumsal olayı ele alırsak alalım bunu tek bir sebeple izah edemeyeceğimizi, ilahiyatçı ve din psikologu olduğunu, alanı çerçevesinde konunun ahlak ve değerlerle ilgili kısmını anlatacağını, bugünkü toplumsal aşamanın postmodern toplum olarak ifade edildiğini ve bu toplumun ideolojisinin tüketim kültürü ve haz ahlakına dayandığını, narsist denilen karakterde insan yapılarının ortaya çıktığını, bu tür kişilerin bireyci, kendini beğenen, kendi değerini sahip olduğu ve tükettikleriyle bir tutan, günlük mutluluk ve çıkarlarının peşinde koşan, arzularında sınır tanımayan, suçluluk duygusu duymayan, cinsel konularda her şeye açık olan ve sürekli içinde bir boşluk taşıyan bir karaktere sahip olduklarını, anlatılan insan tipinin Batı toplumlarında yayılmaya başlayan bir ruh taşıdığını, Batı toplumlarından yayılmaya başlayan bir ruh taşıdığını, suç ve şiddete karışmış gençler üzerinde yapılan araştırmalarda bazı uzmanların tespitlerine bakıldığı zaman aşağı yukarı bu insan tipinin ortaya çıktığını, bu bağlamda pek çok uzmanın dile getirdiği gibi günümüzün temel sorununu ahlak ve değerler sorunu olduğu, Özcan Köknel Hoca'nın suça ve şiddete karışan gençlerin ruh yapıları ile ilgili olarak bu gençlerde alabildiğine sınırsız bir özellik eğilimi vardır. Her türlü yetkiye karşı çıkarlar, tepki gösterirler. Fiziksel gücü hayran olup bütün o sorunların fiziksel güçle çözüleceği inancı içindedirler. Maddi doyum peşinde koşarlar, cinsel yaşama ve bu yaşamın sapıklıklarına eğilim gösterirler. Geniş dış dünyaları içinde daima yeni ve değişik serüvenlerin peşinde koşarlar. Gerçekler karşısında kolay ve çabuk hırçınlaşır, kriz geçirirler. Ölçüsüz, gereksiz tepki gösterirler. Kendi başlarına güvenli ve yeterli olamadıkları için daima ufak gruplar oluştururlar. Onlarla birlikte yaşar, birlikte eyleme girişirler. Alkol ve uyuşturucu kullanmaya büyük eğilim gösterirler tespitinde bulunduğunu. Pek çok uzmanın dile getirdiği gibi günümüzün temel sorununun ahlak ve değerler sorunu olduğunu, bugün bilimsel, teknik ve sosyal gelişmelere ayak uyduramayan bir ahlaki gerilik sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu, ünlü psikolog Jung'un ifadesiyle günümüz insanının kötülük eğilimini harekete geçirmek için eskisiyle kıyaslanamayacak kadar güçlü araçlara sahip olduğunu, bilgi ve yaşam araçlarının çoğalmış olmasına karşın değerler alanının daralmış ya da zayıflamış olduğunu, bunun birey psikolojisinde yarattığı sonuçları sosyal bilimciler tarafından anomi, yabancılaşma, yaşamdan haz alamama, köksüzlük, değer patolojisi, varoluş bunalımı, manevi açlık, başarı nevrozları, amaçsızlık gibi kavramlarla dile getirildiğini, bunun sosyal hayata yansımalarının ise şiddet ve cinsellik kültürünün öne çıkması, bölgeler arası dengesizlik, yetersiz beslenme, çevre kirlenmesi, aile kurumunun zayıflaması, cinsel sapmalar, terör ve savaş, yüksek intihar olan oranları, paraya tapınma, madde bağımlılığı şeklinde olduğunu, bir toplumu ayakta tutan güven, barış, adalet, hakkaniyet, merhamet, sorumluluk gibi değerlerin sarsılması ve bir kısım geleneksel değerlerin kaybolması durumunda yetişen yeni nesillerin sağlam bir karakter ve bütünleşmiş bir kişilik geliştiremeyeceklerine, bugün hemen hemen günlük dilimizde de çok kullanılan stres, bunalım, huzursuzluk, amaçsızlık gibi ruhsal oluşumların temelinde de bu değer yitiminin etkilerini görebileceğimizi, yaşadığımız dünyada pek çok genç insanın toplumda bunaldığını, acı çektiğini, kendi tanımını ve yaşamının anlamını, amacını üretemediğini, böylece kendisini bir boşluk ve belirsizlik içerisinde bulduğunu, son zamanlarda yapılan bazı araştırmalara göre bizim toplumumuzun da aynı değer kayması içerisinde bulunduğunu, örnek olarak 1995'te yapılan ve 1997'de yayınlanan Dünya Değerler Araştırması'na göre Müslüman, Hristiyan ülkelerin de içinde olduğu 43 dünya ülkesi içerisinde insanların birbirine güveni en düşük düzeyde olan toplumun %6,5 ile Türkiye toplumu olduğunu, Türk toplumunun birçok kesiminde şiddetin bir sorun çözme yöntemi olduğunu ve bunun yaygın bir kültür haline geldiğini, son zamanlarda yapılmış bir araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %74'ü ailede şiddet gördüğünü, %65'i şiddeti başkalarına uyguladıklarını, anne babasının birbirine şiddet uyguladığını görenlerin oranının da %51 olduğunu, 10 Avrupa ülkesinin liseli gençleri üzerinde yapılan başka bir araştırmaya göre siyasi şiddet eğilimi yönünden bizim çocuklarımızın Polonya'dan sonra ikinci sırada yer aldığını, dolayısıyla okullarda şiddete bulaşan, şiddet uygulayan öğrencilerin ailede daha çok şiddete maruz kalmış olan çocuklar olduğunu söylemenin çok fazla bir genelleme yapmak sayılmayacağını, anne ve babanın kendi yetiştikleri şartların alışkanlıklarıyla çocuklarını eğitmeye kalktığı zaman çok büyük çatışmalarla karşı karşıya kaldıklarını, 2004 Dünya Değerler Araştırması'na göre dünyada aileye en çok değer veren toplumların başında Türkiye'nin geldiğini, bunun bizim için büyük bir avantaj olduğunu, hatta gençler üzerinde yapılan bir araştırmada gençlerin yanlış yapmaları durumunda ailelerinin kendilerinin kontrol etmesine ve denetlemesine olumlu yaklaştıklarını, aileyi güçlendirici bütün çabaların bu sorunların üstesinden gelmede önemli olduğunu düşündüğünü ve bu bağlamda aile danışmanlığı müessesesinin oluşturulması gerektiğini, en sağlıklı kişilik gelişiminin koşulsuz sevgi ve disiplinle mümkün olabileceğini, koşulsuz sevginin iyi de yapsa kötü de yapsa çocuğumuzla ilişkiyi koparmadan, onu reddetmeden, evladım sen bu işi yanlış yaptın ama sen benim evladımsın, çocuğumsun, ben seni bir yere atamam ama bunun cezasını çekmelisin tarzında olması gerektiğini, benlik psikologlarının, ego analistlerinin önerdiği en sağlıklı disiplin modelinin de bu olduğunu, koşulsuz sevgi dediğimiz şeyin bizde olmadığını, eğer güzel bir şey yaparsa çocuğa sahip çıkıldığını, kötü bir şey yaptığı zaman çok kolay reddedebildiğimizi, özdeşleştikleri rol modeller içerisinde en çok olumsuz modeller olduğunu, bu nedenle çocukların anne babayı bile taklit ederken olumsuz yönlerini olumlu yönlerinden daha çok aldıklarını, eğitim anlayışımızın değer odaklı olarak yeniden planlanması gerektiğini, değerler eğitimi dediğimiz şey ya da karakter eğitimi dediğimiz şeyin bütün dünyanın gündeminde olduğunu, bu tezi ilk defa kendisinin dile getirmediğini, bütün eğitimcilerin üzerinde en çok düşündükleri, taşındıkları ve son zamanlarda üzerinde çeşitli yayınlar yaptıkları konunun değerler eğitimi konusu olduğunu, çünkü modern eğitimin insanın daha çok zihnini eğittiğini ama insanın gönlünün, duygularının ve vicdanının boş kaldığını, gelişmediğini, bunu bütün dünyanın fark ettiğini ve telafi etmek için geleneksel değerlere doğru bir dönüşün olduğunu, eğitimcilerin şimdi nasıl öğretebiliriz bunu, toplumumuzu nasıl bu tahripten kurtarabiliriz sorularına çözüm arayışı içinde olduğunu, bizim de bu anlayışla eğitime bakmamızın gerektiğini, yani eğitimin amacının iyi insan, erdemli insan, karakterli insan yetiştirmek olması gerektiğini, değerler eğitimiyle ilgili yapılan araştırmalara göre eğer okulda iyi bir değerler eğitimi yaptırılıyorsa, aynı paralelde akademik başarının da arttığını, ancak akademik başarıya daha çok önem vererek değerler eğitiminin çok fazla gündemimizde olmadığını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 senedir ilköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi konuları içerisinde değerler eğitimine yer ayırdığını, fakat bu eğitimi yaptıracak olan öğretmenlerimizin bu formasyonu almadıklarını, okul yöneticilerimizin değerler eğitimi diye zihinlerinde bir kavram olmadığını, öğretmen yetiştiren eğitim fakültesi ve diğer fakültelerin bünyesinde değerler eğitiminin ancak birkaç akademisyenin özel ilgi alanına girdiğini, şu anda Türkiye'de değerler eğitimiyle ilgili olarak akademik çalışma yapan 10 kişinin dahi olmadığını, okullardaki şiddetin nedenlerini araştıran uzmanların bir kısmının şu konular üzerinde özellikle durduklarını, kız arkadaş sorunu, öğretmenlerin sert ve katı tutum ve davranışları, şiddeti teşvik eden ve olumsuz rol modellerini ortaya çıkaran medyanın etkisi, yoksulluk, boş zaman değerlendirme imkanlarının yetersizliği, ani öfke patlaması ve gerginlik yaratan bazı olaylar, okul kurallarının dikkate alınmaması sonucunda ortaya çıkan bazı disiplin olayları, haraç tartışması, racon kesme, laf atma, özenti vesairenin olduğu, bunlar içerisinde özellikle kız arkadaş ve veya sevgili tartışması çevresinde gerçekleşen şiddet olaylarının daha çok sayıda olduğunu, bir takım aile sorunlarının okula yansıdığını, şiddet konusunu anlamaya çalışırken aileden hareket etmek zorunda olduğumuzu, baba ve öğretmenin erkek çocukları açısından kendisiyle özdeşleşilen modeller olduğunu, eğer gerçekten huzurlu bir ortamda eğitim ve öğretim yapmak istiyorsak, okullarda çocukları eğitirken anne babayı da eğitmek gerektiğini, kötülüğün insan hayatından tamamen çıkarılamayacağını, insanın tabiatında, hamurunda biraz kötülüğün olduğunu, burada önemli olanın kötü duyguları engellemek, önlemek olduğunu, burada dinin çok önemli bir işlevinin olduğunu, dinin adalet, barış, iyilik, sabır ve merhamet gibi tüm evrensel değerlerin koruyucusu ve destekçisi olduğunu, kendini kontrol etme, sevgi, şefkat, saygı, sorumluluk duygusu, ilgi, uzlaşma, bağışlama, hoşgörü, başkalarının haklarına saygı gibi evrensel değerleri onaylayan ve destekleyen olgun bir dindarlık anlayışını amaçlayan bir din eğitimine yeterli düzeyde okullarımızda yer verilmesi gerekli görüldüğünü ifade etti. Nimet Çubukçu, Devlet Bakanı, aile kurumunun sorunların çözümünde çok önemli bir mekanizma olduğunu, devletin hiçbir kurumunun ailenin yerine geçemeyeceğini, aynı zamanda bütün sorunların da temelini ailenin oluşturduğunu, ancak bizim şu anki aile yapımızın daha sağlam yapımızın hala sağlam olduğunu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şiddet eğiliminin kaygı uyandıran bir yükselişte olduğunu, aslında çocuk ve şiddetin bir arada bulunmaması gereken bir iki kavram olduğunu, kötü davranışa, istismara, uyuşturucuya, cinsel tacize, sömürüye maruz kalan çocuk sayısında dünya genelinde de ciddi bir artış gözlemlendiğini, bu kuşatmayı ortadan kaldırmak için çok uzun soluklu bir mücadeleyle toplumun büyük kesiminin katkısının gerektiğini, çocuklara yönelik şiddet ve çocuklarda artan şiddet eğiliminin en önemli nedenleri arasında artan göç hareketinin, işsizliğin, yoksulluğun ve aile yapısının çözülmesi gibi birbirini tetikleyen faktörlerin öne çıktığını, şiddeti doğuran temel nedenlerin ise okuldan çok aile kurumunda ve toplumsal ortamda hazırlandığını, aile içinde şiddetin bir terbiye metodu olarak kullanıldığını, böylece şiddetin kuşaktan kuşağa genişlemesine neden olduğunu, yapılan araştırmaların aile içi şiddetin ve disiplin biçiminin çocuk suçluluğu ile çok anlamlı bir ilişki içinde olduğunu, ağır fiziksel ve cinsel istismara uğrayan çocuğun sokağa, sokaktan uyuşturucuya, uyuşturucudan ise çeşitli suçlara sürüklendiğini ifade etti. Adem Solak, Trabzon İlköğretmen Okulu mezunu. 6 yıl ilkokul öğretmenliği, 3 yıl okul müdürü yaptı. Daha sonra Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümünü psikoloji tezde okudu. 6 yıl süreyle Trabzon Lisesi'nde felsefe grubu dersleri öğretmenliği yaptı. Bunun yanında bu okulun koordinatör rehberlik görevini de üstlendi. 1984 yılı başından itibaren cezaevlerinde sözleşmeli terapist, eğitimci ve araştırmacı olarak ek görevlerde bulundu. Karadeniz bölgesinin sosyolojik yapısı ve bölgeyle bölge insanının sosyal psikolojisi üzerinde çok sayıda araştırma yaptı. 1986 yılında Trabzon'da ilk özel anaokulunu, özel gökkuşağı okul öncesi eğitim merkezini kurdu. Bu merkezin kuruculuğu ve eğitim yöneticiliğini görevleri yanında düzenli haftalık aile eğitim seminerleri verdi. Toplam 9 yıl lise öğretmenliği döneminde yaklaşık 2 yıl asaleten lise müdürlüğü görevinde bulundu. Lise felsefe grubu öğretmenliği yanında çalıştığı okullarda koordinatör öğretmen olarak rehberlik servislerine katkıda bulundu. 1993 yılında PDR alanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi'ne öğretim görevlisi olarak girdi. Yüksek lisansını Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı. 1994-1998 yılları arasında öğretim görevliliği yanında Giresun Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Araştırma Koordinatörlüğü görevinde yürüttü. Aynı yıllarda Giresun'da okul öncesi eğitim merkezinin kurulmasını sağladı. Yönetiminde yer aldı. 1996 yılında yapılan 15. Milli Eğitim Şurası'nda il çalışmaları ve bölge çalışmaları kapsamında görev aldı. 1998 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği ana bilim dalı başkanlığına atandı. Aynı fakültede 10 yıl boyunca felsefe, sosyoloji, insan ilişkileri ve iletişim dersleri başta olmak üzere eğitim bilim derslerini yürüttü. 2003 yılında Hayat Boyu Eğitim Gelişim Derneği'ni kurdu ve genel başkanı seçildi. 2004 yılında Trabzon E-Tipi Cezaevi'nde üniversite adına geçici görevli terapist olarak eskiden yürüttüğü göreve yeniden başladı. Solak, Hayat Boyu Eğitim Gelişim Derneği'nce 2006 yılı 2 Eylül ayında oturumları Trabzon ve Giresun'da gerçekleştirilen okullarda şiddet ve çocuk suçluluğu konulu uluslararası kongrenin genel koordinatörlüğünü yaptı. Aynı konu başlığı ile Kocaeli ilinde 24-25 Mayıs 2007 HEGEM tarafından düzenlenen sempozyumun genel koordinatörlüğünü yürüttü. 7-8-9 Kasım 2007 tarihlerinde ise Selçuk Üniversitesi HEGEM işbirliği ile gerçekleştirilen Ailede Demokrasi ve Çocukta Şiddet konulu sempozyumu genel koordinatörlüğünü yaptı. 2 yıl Zigana TV'de canlı yayın Eğitime Alternatif Bakış programını yürüten yazar, ayrıca Express gazetesinde haftalık köşe yazarlığı yaptı. 22. döneminde TBMM Şiddet Araştırma Komisyonu'nda bilim uzmanı olarak görev yaptı. Bu görev kapsamında Millet Meclisi adına tüm ceza evlerinde bulunan çocuk ve gençlerle ilgili olan çalışmalarını yürüttü. Şiddet konusunda çok sayıda ulusal ve uluslararası TV programına katıldı. Şiddet, çocuk suçluluğu ve anne baba eğitimi konularında ülke düzeyinde çalışmalar yürütmekte olan Solak, geliştirdiği eğitsel izleme birliği modeliyle okullarda şiddetin azalmasına katkı vermektedir. Helen Kıtü Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri halen Kıtü Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü PDR ABD öğretim elemanı olan Solak bugüne kadar yayın hayatına 18 bilimsel eser kazandırdı. Editörü ve yazarı olduğu eserler 1. İnsan Yolunda 2. Toplum Yolunda 3. Felsefe Yolunda 4. Davranışlar, İlişkiler, İletişim 5. İnsan İlişkileri ve İletişim 6. Felsefe ve Eğitim 7. Sosyoloji ve Eğitim 8. Eğitim ve Şiddet 9. Hayat Yolunda Anlam Arayışı 10. Medya ve Şiddet 11. Papaz Cinayeti 12. Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu 13. Güvenli Okullar 14. Anne Baba Eğitimi 15. Evde ve Okulda Sevgi Eğitimi Yayın Sorumlusu olduğu eserler 1. Çocuk ve Suç 2. Eğitim Bilimine Giriş 3. Sosyal Bilgilerin Temelleri Üzerinde çalıştığı yayınlar 1. Türkiye'nin Suç Haritası 2. Şiddetin Temelleri 3. Ailede Demokrasi Sayfa 142 Kitap Sonu